Sizi bir arada görmek çok güzel. Kilisemiz için güzel bir gün. Kutlu olsun. Şimdi kardeşler, evet, bugün dolu dolu bir gün yaşamak istiyoruz. O yüzden umarım herkes burada günümüzden, bugünümüzden aradığını bulacaktır. Çünkü Rab bizi buldu. Şimdi Kutsal Cuma akşamını yaşadık geçtiğimiz günlerde. Biliyorsunuz kardeşim gayet güzel anlattı. İsa Mesih'i mezara koyduk. Onun öncesinde de çarmıh üzerinde ölümü bekleyen, fakat İsa'ya duyduğu sevgi ve iman ile kurtuluşa erişen Haldun öyküsünü de dinledik. Şimdi o gün kurtulan birisi daha vardı ve o da bir Haldun. Romalı vali Pilatus aslında İsa'ya yönelik suçlamalara pek inanmamıştı. Ve onu bir şekilde bırakmak istiyordu. Bunun için bayramı bahane ederek İsa'yı serbest bırakmayı halka teklif etti. Fakat insanların gerçeğe olan nefreti o kadar büyüktü ki bir terörist ve katil olan Barabbas'ı tercih ettiler. Madem birisini özgür bırakacaksın, o zaman Barabbas'ı isteriz. Bunu çarmıha gel, Barabbas serbest kalsın dediler. Ve halkın ısrarı üzerine Barabbas, idam mahkumu Barabbas, isyancı, terörist ve katildi. Ölecekken kurtuldu, yerine günahsız İsa öldü. Birden. Ve kutsal yazılarda belirtildiği gibi bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Barabbas nasıl biriydi, neye benziyordu tahmin edebilir miyiz? Bunu bakalım. Barabbas nasıl birisi? Sanırım şöyle birisi olmalı. Böyle bu şekilde gösteriliyor. Tabii burada amaç olabildiğince kötücül, işte merhametsiz, zalim bir adam olduğunu göstermek. Fakat Barabbas bizden o kadar farklı gösterilmek istendi ki bütün kötü nitelikler hep ona yüklendi. İşte ne kadar çirkin adam varsa, ne kadar korkunç adam varsa makyajla daha da korkunçlaştırıp onu Barabbas olarak kullandılar. Şimdi diyebiliriz ki çok şükür bizler Barabbas'a benzemiyoruz ama emin miyiz? Bakın, gerçekten iman etmeden önceki, tövbeden önceki ruhumuzu eğer görebilseydik, inanın en çirkin Barabbas bile bizim ruhumuzun yanında çok daha sevimli, sempatik, yakışıklı birisi olacaktı. Neyse ki işlediğimiz günahların izlerini yalnızca ruhumuzda saklıyoruz. Eğer yüzümüzde görülseydi, emin olun aynaya bakmaktan korkardık. Yeryüzünde ayna diye bir eşya da olmazdı. Ne mutlu ki aynalar ruhumuzu değil, yalnızca bedenimizi gösterir. Bu yüzden hiçbirimiz de kusurlarımızı görmeyiz, kendimizi üzgün zannederiz eğer imanda değilsek. İmanda olmayanlar maalesef nasıl ölmekte ve çürümekte olduklarından da habersizdir bu yüzden. Barabbas İsa sayesinde kurtuldu, hiç hesapta yokken. Ve şimdi size şunu söylemek istiyorum ki Barabbas aslında biziz. Kardeşlerim, Barabbas benim, itiraf ediyorum. Çünkü Barabbas kelime anlamıyla Tanrı'nın oğlu demektir. Tanrı'nın çocuğu yani. Ve bizler aynen Barabbas gibi iken, ölüme, sonsuz ölüme mahkum iken İsa adında bir adam ortaya çıktı birden ve bizim yerimize suçlandı ve ölüme gitti. Şimdi özgür bırakılan Barabbas'ın sevincini bir düşünün. Durup dururken anında birden kurtuldu. Başka birisi orada çarmıha gelecek onun yerine. Şimdi Barabbas o anda nasıl sevindiyse bizim de şu anda o kadar sevinmemiz gerekiyor. Çünkü Barabbas'ın geleceğini bilmiyoruz. Ruhu kurtulmuş muydu? Sonra iman etti mi? Haberimiz yok. Ama biz şundan eminiz ki bizim ruhumuz kurtuldu ve sonsuzca yaşayacağız. İmanımız böyle der. Gelmiş geçmiş gelecek bütün Barabbas'ları, suçunu, günahını üstüne alan İsa bunların hepsi için acı çekti. Ve bu müthiş acının altında ezilerek can verdi. Ve o anda ülkenin üzerine ağır bir karanlık çöktü. Toprak sarsıldı. Tapınaktaki kalın ve ağır perde korkunç seslerle yukarıdan aşağı doğru yırtıldı. İsa son nefesini verdi. Gerçeğin düşmanları o an için mutluydular. Ve çok ilginçtir. Görünüşte kötülüğe hizmet eden bu kişilerin bile aslında Tanrı'nın sözüne hizmet ettiklerini göreceğiz. Çünkü İsa şöyle demişti. Bu tapınağı yıkın, 3 günde onu yeniden kuracağım. Tapınağı yıktılar, gerçekten de yıktılar, gerçek tapınağı yıktılar. Ama İsa'nın asıl dünyasal tapınağı kurması için de önce ölmesi gerekiyordu. Çünkü tohum toprağa düştükten sonra canlanır, daha çok ürün verir. İşte böyle İsa gerçekten ölmüştü. 3. güne yani pazara kadar da böyle kaldı. Şimdi pazarın erken saatlerine gidelim, sabahın erken saatlerine. Kadınlar haftanın ilk günü sabah çok erkenden hazırlamış oldukları baharatı alıp mezara gittiler. Luka 24. bölüm bu şekilde başlar. Kral olmasını bekledikleri adam ölmüştü. Sevenleri şaşkınlık içindeydi. Hayal kırıklığı yaşıyorlardı. Belki de aldatıldıklarını düşünüyorlardı. Ama bu kadınlar onu, yani Mesih'i, kral, Tanrı'nın oğlu, peygamber olduğu için değil, kendilerine değer veren İsa olduğu için sevmişlerdi. Ve onun mezarına ilk bu kadınlar gitti. Şimdi bu anı isterseniz yine İsa'yı seven bir kardeşimizden, Özlem'den dinleyelim. Ne dersin Özlem?
Teşekkür ederim abi. Tabii maalesef o dönemlerde kadınlar evin kölesi olarak görülürken hatta doğan erkek çocukları bereketken doğan kızlar maalesef lanet sayılıyordu. Ama İsa Mesih kadınlara böyle bakmazdı ve onları kendi grubuna kabul edip erkeklerle eşdeğer sayardı. Ve bu şekilde de kadınların Tanrı'nın egemenliğine layık olduklarını gösterdi. Bu sebeple kadınlar da İsa Mesih ile beraber çalışmaktan çok mutluluk duyuyorlardı ve Mesih'e tam bir adanmışlıkla ve sevgiyle bağlılardı. İşte bu kadınlar İsa'nın ölümünden 3 gün sonra pazar günü sabah erkenden İsa'nın cesedi için hazırlamış oldukları baharatları yanlarına alarak mezarına geldiler. Aslında oraya giderken insanın bedeninin konulduğu yere nasıl girebileceklerini hiç düşünmüyorlardı. Mezarın girişinde büyükçe ve ağır olan taşı nasıl oradan kaldıracaklarını bilmiyorlardı. Ama İsa'yı o kadar çok seviyorlardı ki sevgi denen şeyin amacına ulaşmak için bütün bu güçlükleri yeneceğinden emindiler. Zaten mezara vardıklarında taşı mezarın girişinden yuvarlanmış olarak buldular. İçeri girdikleri zaman Rab İsa'nın cesedinin orada olmadığını gördüler. Bu durumda onların o şaşkınlığını anlamak hiç de güç olmasa gerek. Onlar bu şaşkın durumu üzerinden atıp kendilerini toparlamaya çalışırken birden yanlarında şimşek gibi parlayan giysilerle 2 melek belirdi. Melekler Meryem'e dönerek "Kadın, niçin ağlıyorsun?" diye sordular. Meryem "Rabbimi almışlar" dedi. "Onu nereye koyduklarını bilmiyorum." Bunları söyledikten sonra arkasına döndü. İsa'nın orada ayakta durduğunu gördü. İsa kendilerine daha celil edeyken vermiş olduğu sözdeki gibi ölümden dirilmişti. Ama Meryem onun İsa olduğunu anlamadı. Halbuki daha önce Mesih İsa'nın kim olduğu konuşulduğu sırada insanoğlunun günahlı insanların eline verileceği, çarmıha gerileceği ve üçüncü gün dirileceği onlara önceden söylenmişti. Ve çok yakın bir zamanda, daha geçen hafta Luka 18. bölümü okurken biz de bunu görmüştük zaten. Ve ben 33. ayette burada hatırlatmak istiyorum sizlere. O öteki uluslara teslim edilecek, onunla alay edecek, ona hakaret edecekler. Üzerine tükürecek ve onu kamçılayıp öldürecekler. Ne var ki o üçüncü gün dirilecek. İşte İsa'nın bu sözlerini anımsadıktan sonra kadınlar hemen şehre döndüler ve bütün bu gelişmeleri 11'lere anlattılar. Yani İsa'nın ölümden dirildiği haberini ilk duyanlar arasında Mecdelli Meryem, Yohanna ve Yakup'un annesi Meryem ve diğer kadınlar bulunmaktaydı. Mesih İsa isteseydi ilk olarak Petrus'a, Yohanna'ya ya da diğer erkek öğrencilerinden birine görünebilirdi. Ama o bunun yerine dirilişinin ilk görgü tanıkları olarak kadınları onun onurlandırdı. Evet, nasıl bir Tanrımız var. Bu gerçekten harika bir şey. Bizi kendine zorbalıkla ya da korkutarak değil, sevecenlikle ve merhametle çekiyor. O yüzden kendimizi Tanrı'nın gözleriyle görelim sevgili kız kardeşlerim. Tanrı'nın gözünde çok önemli olduğumuzu bize olan sevgisinden anlayalım. Amin.
Amin. Gerçekten de İsa bu onuru kadınlara verdi. Ve bu gerçeğe onların şahit olmasını, şahitlik etmesini istedi. 11'leri anlattılar ama onlar hala eski kafada oldukları için hiçbiri inanmadı. Çünkü İsa kimdir? Gerçeklerimiz bunu tanımıyorlardı. İsa'yı henüz tanımayanlardan birileri de o sırada memleketleri olan Emmaus köyüne gitmekte olan Kleopas'la yanındaki kişi. Yanında bir kişi daha olduğunu biliyoruz ama bu kimilerine göre Kleopas'ın eşi, kimilerine göre de okuduğumuz İncil'in yazarı Luka'dır. Ama sonuçta bu ikisi de 11'lere dahil değildi ve Yeruşalim'de daha fazla durmak istemediler. Memleketleri olan köye doğru, Emmaus köyüne doğru yola çıktılar. Yol yaklaşık 10 kilometreydi ve o günkü şartlarda bu kısa bir yol sayılıyordu yürümek için. Yürürlerken birden yanlarında bir yabancı belirdi ve onlara katıldı. Birlikte yürümeye başladılar. Bu yabancı Yeruşalim'de olup biten her şeyi onlara anlattırdı. İsa yargılanmış, çarmıha gerilmişti. Bütün umutlar sona ermişti ve haliyle çok üzgündüler. Büyük bir bozgun yaşanmıştı. Başları önlerinde kaybolan umutları için yas tutarak şimdi köylerine doğru dönüyorlardı. İsa denen bu adamı gerçekten umut bağlamışlardı ama onun şu sözünün ne anlama geldiğini hiç anlamamışlardı. Bu tapınağı yıkın, onu üç günde yeniden kuracağım. Hatta şöyle demişlerdi, bu tapınak 46 yılda yapıldı, sen onu nasıl üç günde yaparsın? Ama şunu bilmiyorlardı ki esas tapınak şimdi kurulmuştu. Ve İsa bunun haberini işte bir kadına vermişti. Ne zaman? Hatırlayalım. Kadın İsa'ya sormuştu. Efendim demişti, siz orada o dağda tapınıyorsunuz, biz bu dağda tapınıyoruz. Peki gerçekte Rabbe hangi dağda tapınmamız gerekir? İsa ne dedi? Gerçekte Rabbe dağlarda değil, ruhta tapınacağınız zaman geliyor. Rabbe, ruhta tapınacaksınız çünkü Rab gerçekte bir ruhtur. Bu nedenle yeryüzündeki tapınakların artık hükmünü kaybedeceğini ve Rabbe, ruhta yepyeni bir tapınakta tapılacağını İsa daha o zamandan haber vermişti. Ve İblis'in bu iki günlük zaferi sırasında Mesih ölümün karanlık vadisinde yürüdü, geçti ama ölüm onu tutamadı. İsa cehennemin kapılarını kırdı ve mezardan çıktı. İşte gerçek tapınağımız o anda kuruldu. Mesih İsa söz verdiği gibi üçüncü günde topraktan, mezardan çıktı ve o gün bugündür. Dostum kardeşler. Rab'deki yaşam ölümü yendi. Böylece İsa Mesih'teki yaşam tapınağı kurulmuş oldu. Yaşam tapınağı kuruldu çünkü Rab yaşam verendir. Rab yaşamı yaratandır. Yaşama öyle bir güç vermiştir ki yaratışında, duvardaki küçük bir çatlakta bile bir bakarsınız yeşil bitkiler belirmiş. Ve neredeyse üzerinde hiç toprak bulunmayan damlarda ağaçlar büyüdüğünü görürsünüz. İşte bu yaşamın gücüdür. İblis işte bunu yok etmeye çalıştı. Yaşamı sona erdirmeye, yaşamın ışığını ortadan kaldırmaya çalıştı. Ve onun bütün çabasına rağmen yaşam yenilmedi. İsa'nın kurduğu bu tapınak da sonsuz bir tapınak olacaktır. Çünkü taştan ve betondan değildir, yıkılamaz, çürümez, aşınmaz, paslanmaz. Ve bu yeni tapınak artık ne Yeruşalim'de, yani Kudüs'te, ne Vatikan'da, ne orada burada olmayacaktır. Bu tapınak yalnızca ama bütün imanların yüreğinde olacaktır. Bu yüzden zaman ona zarar veremeyecektir. Ve bu tapınağın halkına ölüm dokunamayacaktır. Çünkü bu İsa Mesih'in kurduğu yaşam tapınağıdır. Ve siz imanlı kardeşlerim, İsa'nın yeryüzündeki bedeni olarak bu tapınağı oluşturuyorsunuz. Bu tapınağın bir parçasısınız ve ne mutlu size. Evet, bu tapınak İsa'nın yeryüzündeki halkıdır. Yani imanlı topluluğudur. Dünyanın her yerinde yayılmış olan ve içinde Tanrı'nın ruhunun bulunduğu bir topluluktur. Ve bu ruh, Rabbin kutsal ruhu, bizleri aynı kimlikte, aynı çizgide, aynı ruhta birleştirir. Ayrımları ortadan kaldırır. Bu tapınağın parçası olarak artık ne Grek ne Yahudi, ne zengin ne yoksul, ne köle ne efendi, ne kadın ne de erkeksiniz. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz ve onun yeryüzündeki bedenisiniz. Bunun için İsa diriliş ve yaşam benim dedi. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. O zaman Rabbin çağrısını duyup onu izlemeye karar veren ve böylece yaşamı miras alanlara artık ölüm olmayacaktır. Ve bunu karşılıksız aldık. Barabbas iken birden kurtulduk, hem de hiçbir şey yapmadan. Suçlarımızı Mesih üzerine aldı ve götürdü, mezara gömdü. Seni yeniledi, beni yeniledi. Artık haydut ruhuna değil, kötücül bir ruha değil, Rabbin lekesiz ruhuna sahibiz kardeşler. O zaman henüz iman etmediyseniz geç kalmayın, çünkü gün bugündür. Eğer imanını açıklamadıysan hiç bekleme. İman açıklanması gereken bir şeydir. İmanlar topluluğu önünde o topluluğa katılmak için imanınızı açıklamalısınız. Bugün o kadar önemlidir ki eskiden vaftizleri bekletirlerdi. Yılda bir gün yalnızca, bugün diriliş günü vaftizler yapılırdı. Çünkü eski kimliğimizin öldüğü, yeni kimliğimizin Mesih İsa'da onun ruhuyla birlikte yenilenerek yeniden doğduğu gündür. Değerli kardeşlerim, İsa'yı ve yol arkadaşlarını Emmaus yolunda bırakmıştık. Köye yaklaşmış olmalılar. Şimdi dilerseniz onlara katılalım. İsa yol arkadaşlarına kutsal metinlerde kendisiyle ilgili gerçekleri yol boyunca açıkladı. Rabbin büyük kurtuluş planı aslında başlangıçtan beri işlemekteydi. Ve bütün kutsal yazılar, bütün kutsal kitaplar aslında bu noktayı haber vermekteydi. Ve kim ne yaparsa yapsın, yalnızca bu planın gerçekleşmesine hizmet etmişti. Mesih acı çekecek, üçüncü günde ölümden dirilecek ve kurtuluşun çağrısı bütün uluslara verilecekti ve bunların hepsi gerçekleşti. Şimdi Luka'dan bu satırları okuyalım. Emmaus köyüne doğru gidiyoruz. Gitmekte oldukları köye yaklaştıkları sırada İsa yolda devam edecekmiş gibi davrandı. Ama onlar bizimle kal, neredeyse akşam olacak, gün batmak üzere diyerek onu zorladılar. Böylece İsa onlarla birlikte kalmak üzere içeri girdi. Onlarla sofrada otururken İsa ekmeği aldı, şükretti ve ekmeği bölüp onlara verdi. O zaman onların gözleri açıldı ve kendisini tanıdılar. İsa ise gözlerinin önünden kayboldu. Onlar birbirlerine, yolda kendisi bizimle konuşurken ve kutsal yazıları bize açıklarken yüreklerimiz nasıl da sevinçle çarpıyordu değil mi dediler. Sonunda İsa'yı, gerçeğini tanımış oldular. Ve kalkıp hemen Yeruşalim'e döndüler. 11'leri ve onlarla birlikte toplanmış olanları buldular. Deminki videoda izlediğimiz, temsilini izlediğimiz gibiydiler. Bunlar Rab gerçekten dirildi. Simon'a da görünmüş diyorlardı. Kendileri de yolda olup bitenleri ve ekmeği böldüğü zaman İsa'yı nasıl tanıdıklarını anlattılar. Ölümün yenildiği haberi hızla yayıldı. Bütün bu olanlar kutsal yazılarda belirtildiği gibi olmuştu. Ekmeği bölmek o kadar önemli ki İsa'nın kendisini insanlar uğruna feda etmesi, kendisini insanlara açması, kendisini insanlara vermesi demektir. Ve bu Hristiyanlığın yani imanın bir gereği olarak 2000 yıldır yapılmakta olan bir gelenektir. Şimdi biz de bugün burada İsa'nın adıyla toplandık. Ve dünyanın başka her yerindeki kardeşlerimiz gibi sevinç içindeyiz. Çünkü bugün İsa dirildi. İsa diridir, Rabbimiz diridir. O yaşamın kendisidir, yaşam ondan gelir ve ona iman eden ölse de yaşayacaktır. Ve Luka kitabının sonuna doğru geliyoruz. İsa Mesih dünya üzerindeki işini tamamladı. Veda zamanı gelmişti. İsa göklerdeki yerine yükselmeden önce tekrar döneceğine söz verdi. Onun sözü gerçektir. Ve giderken biz öğrencilerine rehber olarak kutsal ruhunu bıraktık ki tekrar kaybolmayalım. Şimdi Tanrı'nın ruhu üzerimizdedir ve dünya ne kadar karanlıkta olursa olsun bizim ışığımız vardır. O bize yol gösterecektir. O İsa Mesih'tir ve onun sözüdür. Ve son olarak Luka 24 şu satırlarla biter. İsa onları kentin dışına Beytanya'nın yakınlarına kadar götürdü. Ellerini kaldırarak onları kutsadı. Onları kutsarken yanlarından ayrıldı. Göğe alındı. Öğrenciler ona tapındılar ve büyük sevinç içinde Yeruşalim'e döndüler. Sürekli tapınakta bulunuyor ve Rabbi övüyor, onun sözünü ediyorlardı. Onu ne kadar övsek azdır. Ve şimdi o güzel anı hep birlikte tekrarlamak üzere lütfen hazırlığımızı yapalım. İsa Mesih'in ekmeği böldüğü ve paylaştırdığı o anı tekrar yaşayalım ve Rabbe şükredelim.